Ayrım 19. Sayfa 247. O gece 3 kez uykusundan uyandı. İlkinde batıya, kardeş çar tarafına düşen roketlerin gümbürtüsüne. İkinci de bebeğin aşağıdan gelen ağıdına, kızın onu susturmaya çalıştığını, süt şişesine çarpan kaşığın çınlamasını duydu. Sonuncu da onu yatağından kaldıran susuzluk oldu. Aşağıda camdan süzülen ay ışığı hüzmesi sayılmazsa oturma odası karanlıktı. Meryem bir sineğin vızıldadığını duyabiliyor, köşedeki demir sobanın dış çizgilerini, dışarıya uzanan, sonra tavanın hemen altında sert bir açı yapan borusunu seçebiliyordu. Mutfağa girerken az kaldı bir şeye takılıp düşüyordu. Ayaklarının dibinde bir küme vardı. Gözleri karanlığa alışınca kız da bebeğin yerde bir battaniyenin üzerinde yattığını gördü. Kız yan yatmış horluyordu. Bebek uyanıktı. Meryem masanın üzerindeki gaz lambasını yaktı, çömeldi. Işıkta bebeğe ilk kez yakından dikkatle baktı. Yumuşacık siyah saçlarına, gür kepikli ela gözlerini, olgun nar rengindeki dudaklarını. Bebeğin de onu incelediği duygusuna kapıldı. Sırt üstü yatıyordu. Başı bir yana eğikti. Pür dikkat Meryem'e bakıyordu. Keyif, şaşkınlık ve kuşku karışımı bir ifadeydi. Meryem, yüzünün onu korkutup korkutmadığını merak etti. Ama aynı anda bebek sevinçle, mutlulukla guruldadı ve Meryem hakkında olumlu bir yargıya varıldığını anladı. "Şşş!" diye fısıldadı. "Anneni uyandıracaksın. Zaten yarı ölü vaziyette." Bebek elini yumruk yaptı. Yumruk kalktı, indi, birkaç spastik titremenin ardından ağzı buldu. Kendi eliyle doldurduğu ağzının kenarlarıyla Meryem'e gülümsedi. Dudaklarındaki minik tükürük baloncukları parladı. "Şu haline bak, bu oğlan giysileriyle pek de zavallı görünüyorsun. Bu sıcakta amma da sarıp sarmalanmış. Hala uyanık olmanı hiç şaşmamalı." Meryem, bebeğin üstündeki pikeyi çekip de altına bir tane daha bulunca dehşete kapıldı. Çıkçıkladı, onu da çekip kaldırdı. Bebek hoşnutlukla kıkırdadı. Kollarını bir kuş gibi çırptı. "Daha iyi ney?" Tam geri çekilmeye hazırlanırken bebek onu serçe parmağına yapıştı. Minik parmaklar kıvrıldı, sıkıca kenetlendi. Ilık, yumuşaktılar, salyadan nemli. "Gunuh," dedi bebek. "Pekala bas, bırak artık." Bebek bırakmadı, bacaklarını salladı. Meryem parmağını çekip kurtardı. Bebek gülümsedi, peş peşe bir sürü gurultu saldı. Parmak boğumları yeniden ağza tıkıldı. "Neden bu kadar mutlusun, ha? Niye gülümsüyorsun böyle? Annenin söylediği kadar zeki değilsin. Baban bir ayı, annen bir budala. Bilseydin bu kadar çok gülümsemezdin. Hayır, hem de hiç. Hadi uyu artık, hadi bakayım." Meryem doğruldu, birkaç adım atmıştı ki bebekten şu malum "eh eh eh" sesleri geldi. Meryem bunların güçlü bir ağıdın giriş nameleri olduğunu biliyordu. Geri döndü. "Ne var, benden ne istiyorsun?" Bebek dişsiz ağzıyla sırıttı. Meryem içini çekti, yere oturdu, tutması için parmağını uzattı, cıvıldayan, tombul bacaklarını esneterek havayı tekmeleyen bebeği seyretti. Ta ki bebek kıpırdanmayı kesip usul usul horlamaya başlayıncaya kadar. Dışarıda bülbüller neşeyle şakıyordu. Arada bir şarkıcılar hep birlikte havalanınca Meryem bulutları delip geçen ay ışığının fosforlu mavisinde balkıyan kanatları görebiliyordu. Susuzluktan boğazı kurumuş olsa, karıncalanan ayaklarını iğneler bassa da kıpırdamadı. Çok sonra, epeyce sonra parmağını yavaşça çekip bebeğin pençesinden kurtardı, ayağa kalktı. Bütün dünyevi zevkler içinde Leyla için birincisi Azize'nin yanında yatmak, yüzünü bebeğininkine iyice iri göz bebeklerinin genişleyip küçülüşünü izleyecek kadar yaklaştırmaktı. Parmağını Azize'nin nefis ipeksi teninde, ellerinin gamzeli boğumlarında, dirseklerindeki tombul kat yerlerinde gezdirmeye bayılıyordu. Bazen Azize'yi göğsüne yaslıyor, yumuşak kafasına fısıl fısıl Tarık hakkında hiç tanıyamayacağı, yüzünü hiç göremeyeceği babası hakkında bilgiler veriyordu. Tarık'ın bulmaca çözme yeteneğini, hilekarlığını ve haylazlığını nasıl kolayca gülüverdiğini fısıldadı. "Dünyanın en güzel kirpiklerine sahipti, seninkiler kadar sık. Sağlam bir çene, düzgün bir burun ve yuvarlak bir alın. Ah, baban çok yakışıklıydı Azize. Mükemmeldi, tıpkı senin gibi kusursuzdu. Ama erkeğin adını söylememeye dikkat ediyordu. Bazen Raşit'i yüzünde son derece tuhaf bir anlamla Azize'ye bakarken yakalıyordu. Bir gece önce yatak odasında yerde oturmuş ayağındaki nasırı keserken gelişi güzel bir tavırla ikinizin arasında ne vardı bakalım demişti. Leyla ona şaşkın şaşkın baktı. Anlamamışçasına. Leyla ile Mecnun. Sen ve şu Yaklenga, Topal. Aranızdaki neydi ha? Arkadaşımdı dedi Leyla. Ses tonunu sabit tutmaya özen göstererek. Bütün dikkatinin hazırlamakta olduğu biberi ona vermişti. Bunu sen de biliyorsun. Ben hiçbir şey bilmediğimi biliyorum. Raşit kestiği deri parçalarını pencerenin çıkıntısına koydu. Kendini yatağa attı. Yaylar tiz bir gıcırtıyla isyan etti. Bacaklarını ayırdı, kasığını kaşıdı. Peki siz arkadaş olarak hiç sınırı aştınız mı? Sınırı mı? Adam neşeyle gülümsedi. Fakat Leyla onun dik bakışlarını üzerinde hissedebiliyordu. Soğuk, uyanık gözlerini. Şimdi bir bakalım. Seni hiç öptü mü? Ya da elini uygunsuz bir yere götürmüştür belki. Leyla, kızgınlık yansıttığını umduğu bir edayla yüzünü buruşturdu. Boğazını zonkladığını duyumsuyordu. Benim için bir abi gibiydi. İyi de arkadaş mı, abi mi? İkisi de. Hangisiydi? İkisi birden. Ama kız ve erkek kardeşler tuhaf yaratıklardır. Evet, bazen bir abi pipisini kız kardeşine gösterebilir. Mesela kız da, midemi bulandırıyorsun dedi Leyla. Aranızda bir şey yoktu yani. Bu konudan söz etmek istemiyorum artık. Raşit başını yan yatırdı, dudaklarını büzüp başını salladı. Millet konuşup duruyordu biliyorsun. Gayet iyi anımsıyorum. İkiniz hakkında olmadık laflar ediyorlardı. Sense bir şey olmadığını söylüyorsun. Leyla kendini zorladı, onun gözlerinin içine baktı. Adam bu bakışları gözünü bir kez olsun kırpmadan öyle uzun bir süre, öyle eziyet edercesine hapsetti ki Leyla'nın biberonu kuşatan eklemleri bembeyaz kesildi. Açık vermemek için olanca iradesini kullanmaktaydı. Ondan para çaldığını fark ederse adamın neler yapabileceğini düşününce ürperdi. Azize'nin doğumundan bu yana her hafta Raşit uyurken ya da bahçedeki kulübede çalışırken Leyla onun cüzdanını açıyor, içinden tek bir banknot çekiyordu. Bazı haftalar cüzdan hafifse ayrımsar korkusuyla ya hiç dokunmuyor ya da yalnızca 5 Afgan lirası alıyordu. Cüzdanı dolgun bulduğunda bir onluk ya da 20'lik yürütüyordu, bir keresinde her şeyi göze alıp 2 tane 20'lik aşırmıştı. Parayı uzun kareli kışlık mantosunun astarına diktiği kesede saklıyordu. Leyla'nın gelecek baharda kaçmayı tasarladığını bilse ne yapardı acaba? Evet, en geç baharda. O vakte kadar en az 1000 Afgan lirası biriktirmeliydi. Yarısı Kabil-Peşaver arası otobüs biletine gidecekti. Kaçışa birkaç gün kala nikah yüzüğünü rehine bırakacaktı. Raşit'in geçen yıl Leyla hala sarayın melikesiyken verdiği diğer takıları da. Her neyse dedi adam sonunda. Parmaklarıyla göbeğinde davul çalarken. Kusur işlemedik ki, ben bir kocayım. Her koca merak eder bu tür şeyleri. Ama şansı varmış ki ölüp gitmiş. Çünkü şu an burada olsaydı, onu elime geçirseydim. Dişlerinin arasından havayı emdi, başını salladı. Hani ölülerin arkasından konuşulmazdı? Galiba bazıları bir türlü tam anlamıyla geberip gidemiyor dedi Raşit. 2 gün sonra Leyla sabah kalkınca kapısının önünde düzgünce katlanmış bir deste bebek kıyafeti buldu. Göğüs kısmına minik pembe balıklar dikilmiş, kloş bir elbise, mavi çiçekli, yünlü bir elbiseyle ona uygun çoraplar ve parmaksız torba eldivenler. Havuç rengi benekleri olan sarı bir pijama ve paçalarına puanlı fırfır geçirilmiş yeşil pamuklu bir pantolon. Ortada bir söylenti dolanıyor dedi Raşit o akşam yemekte, dudaklarını şapırdatarak. Ne Azize'nin farkındaydı ne de Leyla'nın ona giydirdiği yeni pijamanın. Dostumun taraf değiştireceği ve Hikmet Yar'a katılacağı söyleniyor. İşte o zaman Mesut'un hali harap. İkisiyle birden savaşması gerekecek. Hem Hazarları da unutmayalım. Meryem'in yazın kurduğu patlıcan turşusundan bir parça aldı. İnşallah yalnızca bir söylentidir. Aksi halde şu andaki savaş, yağlı ellerinden birini salladı, Pakman'daki cuma piknikleri gibi kalır. Daha sonra kızın üzerine çıktı, tek kelime etmeden boşaldı. Bileklerini indirdiği tumban sayılmazsa bütünüyle giyinikti. Şiddetli, azgın sallantısı bitince yana devrildi, birkaç dakika içinde de uyudu. Leyla yataktan sessizce indi, odadan dışarı süzüldü. Meryem'i mutfakta bağdaş kurmuş, bir çift alabalığı temizlerken buldu. Yanındaki tasa pirinç ıslanmıştı. Mutfak kimyon, duman, pişmiş soğan ve balık kokuyordu. Leyla bir köşeye çöktü, eteğiyle dizlerini örttü. Teşekkür ederim dedi. Meryem onu aldırmadı. İlk alabalığı temizlemişti, ikinciyi aldı. Testere dişli bir bıçakla yüzgeçlerini kopardı, balığı çevirdi. Karnını kuyruğundan solungaçlara kadar ustaca yardı. Leyla onun baş parmağını balığın ağzına, alt çenenin hemen üstünden sokuşunu, bastırışını ve aşağıya doğru tek bir hamleyle solungaçları iç organlara çekip çıkarışını izledi. Giysiler harika. Benim işime yaramazlar diye mırıldandı Meryem. Balığı sümüksü, gri suyla ıslanmış bir gazetenin üzerine koydu. Başını kesti. Kızın giymezse güveler yiyecek. Balığı böyle temizlemeyi nerede öğrendin? Küçük bir kızken bir ırmağın kıyısında yaşardım. Kendi balığımı kendim tutardım. Ben hayatımda hiç balık tutmadım. Zor bir şey değil. İşin çoğu beklemek. Leyla onun temizlenmiş balıkları üçe bölüşünü seyretti. Giysileri kendin mi diktin? Meryem başıyla doğruladı. Ne zaman? Meryem balık parçalarını bir tas suda yıkadı. İlk gebeliğimde. Yoksa ikinci de miydi? 18-19 yıl önce. Her neyse, uzun zaman önce. Dediğim gibi, onları hiç kullanmadım. Sen gerçekten iyi bir kuhayatsın. Belki bana da öğretirsin. Meryem yıkanmış balıkları temiz bir kaseye aldı. Parmak uçlarından su damlarken başını kaldırdı, Leyla'ya baktı. İlk kez doğrudan yüzüne baktı. Geçen gece hani o, daha önce kimse yanımda yer almamış, beni savunmamıştı dedi. Leyla onun sarkık yanaklarını, kat kat olmuş göz kapaklarını, ağzını çevreleyen derin çizgileri inceledi. O da bunlara ilk kez gerçekten bakar gibiydi. Ve ilk kez karşısında bir hastanın suratını değil, dile getirilmemiş acıların, karşı çıkılmamış eziyetlerin, sessizce katlanılmış bir yazgının yüzünü gördü. Burada kalırsa 20 yıl sonra kendi yüzü de böyle mi olacaktı? İzin veremezdim dedi. Benim büyüdüğüm evde insanlar böyle şeyler yapmazdı. Senin evin burası artık, alışmalısın. Hayır, buna olmaz, buna alışamam. Sıra sana da gelecek biliyorsun dedi Meryem ellerini bir bezle kurularken, hem de yakında. Ona bir kız verdin çünkü. Gördüğün gibi senin günahın benimkinden bile büyük, daha da bağışlanmaz. Leyla ayağa kalktı. Dışarısı serin biliyorum ama biz iki günahkar bahçeye çıkıp birer çay içelim mi, ne dersin? Meryem şaşırmış gibiydi. Yapamam, daha işim bitmedi. Fasulye ayıklayacağım. Sabah yardım ederim, beraber yaparız. Ortalığı da temizlemeliyim. Beraber yaparız. Yanılmıyorsam dünden kalma helva olacaktı. Çayla harika gider. Meryem el bezini tezgaha bıraktı. Leyla onun sıvanmış yenlerini indirişinde, hicabını düzeltti bir bukleyi içeri itişinde bir tedirginlik hissetti. Çinliler bir gün çaysız kalacağına 3 gün aç kal derler. Meryem hafifçe gülümsedi. Güzel bir deyiş. Öyle. Ama uzun kalamam. Tamam, tek fincan. Dışarıdaki katlanır iskemleleri oturdular. Ortak bir kaseden parmaklarıyla helva yediler. İkinci bardakları içtiler. Leyla üçüncüyü ister misin diye sorduğunda Meryem evet dedi. Dağlarda makineli tüfekler takırdarken ayın önünden kayan bulutları, karanlıkta parlak sarı kemerler çizen mevsimin son ateş böceklerini seyrettiler. Azize uyanıp ağlamaya başlayınca, Raşit de gelip susturması için Leyla'ya bağırınca iki kadın bakıştılar. Sırsız, anlayan, anlamlı bir bakışma. Meryem'le arasındaki bu anlık, sessiz iletişim Leyla'ya artık düşman olmadıklarını anlattı. O geceden sonra Meryem'le Leyla ev işlerini birlikte yaptılar. Mutfakta hamur yoğurdular, yeşil soğan doğradılar, sarımsak dövdüler. Yanlarında oturmuş, kaşıkları masaya vuran, havuçlarla oynayan Azize'nin ağzına salatalık parçaları verdiler. Bahçede kat kat giydirilmiş, boynuna kışlık bir atkı dolanmış olan Azize'yi hasır sepetine yatırıyorlardı. Çamaşır yıkar, birbirine değen elleriyle gömlekleri, pantolon ve alt bezlerini çitilerken bir yandan da göz ucuyla onu kollarlardı. Meryem bu yakınlığa, şimdilik deneme kabiliğinden yapılan ama yine de zevk veren bu arkadaşlığa yavaş yavaş alıştı. Leyla ile bahçede içtikleri, artık her akşam yenilenen bir ayine dönüşen 3 fincan çayı hevesle bekler oldu. Sabahları kahvaltı için aşağıya inen Leyla'nın terliklerinin şıpırtısını, Azize'nin tiz, çıngıraklı kahkahasını, 8 minik dişinin görüntüsünü, tenindeki süt kokusunu 4 gözle beklediğini ayrımsadı. Ana kız uyuyup kalmışsa Meryem için vakit geçmek bilmiyordu. Yıkanması gerekmeyen bulaşıkları yıkıyordu, oturma odasındaki minderleri düzeltiyordu. Tertemiz pervazların tozunu alıyordu. Leyla'nın kalçasına yerleştirdiği Azize ile birlikte mutfağa girdiğini görünceye kadar kendine iş yaratıyordu. Azize sabahları Meryem'i ilk gördüğünde her seferinde gözlerini açar, sızlanmaya, annesinden kurtulmak için kıvranmaya başlardı. Kollarını Meryem'e doğru uzatır, minik ellerini telaşla açıp kapatarak onun kucağına gitmek istediğini belirtirdi. Yüzünde hem hayranlık hem de kıpır kıpır bir sabırsızlık. Bu ne telaş böyle derdi Leyla onu Meryem'in kucağına verirken. Her sabah aynı gösteri. Sakin ol, Meryem halanın bir yere gittiği yok. İşte burada bak halan. Hadi bakalım. Azize Meryem'in kollarının arasına girer girmez baş parmağını ağzına sokar, yüzünü onun boynuna gömerdi. Meryem acemi, gergin bir tavırla onu kucağında hoplatır da dudaklarında yarı inanmaz, yarı minnettar bir gülümseme. Daha önce Meryem böylesine şiddetle hiç istenmemişti. Hiç kimse ona sevgisini böylesine riyasız, böylesine koşulsuz beyan etmemişti. Azize, Meryem'de hüngür hüngür ağlama isteği uyandırıyordu. O minicik kalbin neden benim gibi yaşlı çirkin bir koca karıya bağladın ki diye mırıldanırdı bebeğin saçlarına. Ha, ben bir hiçim, göremiyor musun? Bir de Hati, sana verecek neyim var ki benim? Ama Azize büyük ve hoşnutlukla guruldar, yüzünü biraz daha gömerdi. O böyle yaptıkça Meryem zevkten dört köşe olurdu, gözleri yaşarırdı. Yüreği kanatlanırdı ve bomboş, tam takır geçen bunca yıldan sonra sahte, kısır bağlılıklarla dolu yaşamındaki ilk gerçek bağlılığı nasıl olup da bu küçücük yaratıkta bulabildiğine şaşardı. Ertesi yılın başında, Ocak 1994'te dostum bir kez daha taraf değiştirdi. Gülbettin Hikmetyar'a katıldı ve Balahisar'da Kohe Şirdaveza dağlarından kenti gözleyen bu eski karede mevzilendi. İkisi birlikte Mesut'la Rabbani'nin Savunma Bakanlığı ile Başkanlık Sarayı'ndaki güçlerini ateşe tuttular. Kabil Irmağı'nın her iki yakasından birbirlerine roket yağdırıyorlardı. Cesetler, cam kırıkları, ezilmiş, yamulmuş madeni kütleler sokaklara saçıldı. Dört bir yanda yağmalamalar, cinayetler, hızla artan tecavüzler, bu sonuncu sivilleri korkutup sindirmekte, milislere ödüllendirmekte kullanılıyordu. Meryem, tecavüz korkusuyla kendini öldüren kadınlar olduğunu duyuyordu. Ya da milislerin saldırısına uğrayan karılarını, kızlarını, onur kurtarma adına öldüren erkekler. Azize havan toplarının gümbürtüsüne çığlık çığlığa bağırıyordu. Meryem onu oyalamak, dikkatini başka tarafa çekmek için pirinç taneleriyle yerde bazı şekiller yapıyor, bir ev, bir horoz, bir yıldız oluşturuyor. Sonra da dağıtması, bozması için Azize'ye bırakıyordu. Celil'den öğrendiği gibi tek hanmede kalemi hiç kaldırmadan fil resimleri çiziyordu. Raşit her gün bir sürü, düzinelerce masum insanın öldürüldüğünü söyledi. Hastaneler, eczacı depoları bombalanıyordu. Dediğine göre acil gıda malzemesi taşıyan araçların şehre girişleri engelleniyor, sürücüleri vurulup işleri talan ediliyordu. Meryem her haftada böylesi çarpışmalar olup olmadığını merak etti. Oluyorsa Molla Feyzullah ne yapıyordu acaba? Tabii hala hayattaysa. Ya da Bibico, bütün o oğulları, gelinleri ve torunlarıyla. Ve tabii Celil, evine kapanmış, saklanıyor muydu kendisinin yaptığı gibi? Yoksa karılarını, çocuklarını alıp ülkeden kaçmış mıydı? Celil'in bir yerlerde güvende olduğunu, bu kan göründen çoktan uzaklaşmış olduğunu umuyordu. Bir hafta boyunca çatışmalar Raşit'i bile evde kalmaya zorladı. Bahçe kapısını sürgüledi, bu bir tuzakları kurdu, evin kapısını kilitledi, arkasına kanepeyi dayayıp barikat yaptı. Evin içinde sigara içerek volta atıyor, gidip camdan bakıyor, tabancasını temizleyip dolduruyor, bir daha dolduruyordu. İki kez duvara tırmanmaya çalışan birini gördüğünü ileri sürerek sokağa ateş etti. Genç çocukları zorla askere alıyorlar dedi. Mücahitler yani. Gündüz gözü silah zoruyla. Delikanlılar sokaklardan toplanıp götürülüyorlar. Karşı taraf hasımlar da bu çocukları ele geçirince işkence yapıyor. Elektrik verdiklerini, hayalarını kerpetenle vurduklarını duydum. Oğlanları evlerini göstermeye zorluyorlarmış. Sonra eve dalıp babalarını öldürüyor, annelerinin, kız kardeşlerinin ırzına geçiyorlarmış. Tabancasını havaya kaldırıp salladı. Benim evime girmeye hele bir kalkışsınlar bakalım. Ben onların hayalarını vurmazsam, beyinlerini uçururum. Şeytanın kendisinden bile korkmayan bir erkeğiniz olduğu için ne kadar şanslı olduğunuzu farkında mısınız? Yere baktı, ayaklarının dibindeki Azize'yi gördü. Kalk ayağımın altından diye hırladı. Tabancasıyla ateş eder gibi yaparak. Peşimde dolanıp durmayı kes. Bileklerini öyle bükmeyi de. Seni kucağıma almaya hiç niyetim yok. Hadi yallah. Üzerine basmadan çekil git şuradan. Azize irkildi. Emekleyerek Meryem'e gitti. İncinmiş, şaşırmış görünüyordu. Meryem'in kucağında parmağını keyifsizce emmeye, somurtkan, endişeli bir yüzle Raşit'i süzmeye koyuldu. Arada bir başını kaldırıp Meryem'e bakıyordu güvence beklercesine. Ama iş babalara gelince Meryem'in verebileceği hiçbir güvence yoktu.